Ayrım 18, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 201. Hiç kimse gelmedi. En azından çağrılı olanlardan gelen olmadı. İri mor kelebekler pencereden içeri uçtular ama onlar çağrılı değillerdi. Arılar da öyle. Onları canlandıran, bugenvillerin tepesine düzenli bir biçimde tünemiş olan tintin kuşlarının altılık şakıyışıydı. Ama çok şükür seyrek saçlı yaşlı kızlar orada değillerdi. Henüz kimse gelmemişti. Noel yemeğine katılanlar hiç hesapta olmayan davetsiz konuklar oldu. Önce telefon santralındaki kız B.J. Bridges'ten gelen telgrafı okudu onlara. Boston'daki hava yüzünden uçamıyorum. Yeni yılı erteledim. Sonra doktor Michel'in aradı. Deniz yolculuğunun çok zorlu olacağını söyleyerek özür diledi. En sonra da gümrük denetimine telefon ettiler. Sabah 9'da Miami'den gelecek son uçuşta kırmızı bir sandık bulunmadığını bildirdiler. O gün Houston'dan da uçuş olmadığını söylediler. Telefonlar edildi. Michael'ın telefonu yanıt vermedi. Bu felaketi doğrulatmak için sağa sola telefon etmek zorunda olmasa Margaret, Noel arifesinde yıkılıp kalacaktı. Telefonlar yazdırdı. Her biri bağlanana kadar 45'er dakika bekledi. Teslimatı onaylayın talimatı vererek telgraflar çekti. Michael'ın komşuları telefona çağrıldı ama ya numara değişmişti ya da komşular. Eski kız arkadaşından Michael'ın evine gidip bir bakması istendi. Michael bir yere mi gitmişti? Ne zaman? Ama Noel arifesiydi ve insanların yapacak başka işleri vardı. Sonra Armando'nun paketlenmesi işi vardı. Oli Balın pişirilecekti. Aslında bir kazı olan hindinin pişirilmesi vardı. Margaret o öyle yorgundu ki Noel günü bütün parlaklığı ve somutluğuyla gelene kadar acısının tüm şiddetiyle hissetmedi. Noel gelmiş ama L'Arbre de la Croix'a kimse gelmemişti. Hiç kimse olması gerektiği yerde değildi. Ondine banyo küvetindeydi, Margaret mutfaktaydı, Sidney serada masaya koymak üzere çiçek topluyordu. Jadin çamaşırlıktaydı, kurutma makinesinin içindeki çamaşırların kurumasını bekliyordu. Valerian da telefonun başına oturmuş, eksik kalan telefonları ediyordu. Kendine ait bir yeri olmayan oğul, herkesin ayağına dolaşıyordu. Michael'ın gelişinde yapılması tasarlanmış olan armağan değiş dokuşu, rastgele yerlerde, gizlice, ortalığı ayağa kaldırmadan, coşkusuzca yapılıyordu. Artık kimsenin gelmeyeceği kesinleştiğinde, o günün aileye ve dostlara değil de, tintin kuşlarına ayrılmış bir güne benzediği görüldüğünde, Valerian, Margaret'i keyiflendirmek, ya da yalnızca o günü yaşayıp bitirmek için hadi oturup yemeği kendi başımıza yiyelim. Herkes birlikte. Jed, Willy, Ondine, Sidney. Hepimiz iyi vakit geçireceğiz dedi. Margaret başını salladı. Mutfaktan çıktı. Oradaki şeylerin ne işe yaradıklarını kesinlikle anımsamıyordu şimdi. Bir gece önce ne yaptığını biliyordu. Ayakları gerektiği gibi havaya dikilmeyen kazı temizlemeyi unutmamıştı. Ama Oli Balı'nın tarifini uzanıp alayım derken elinden kaçırmıştı. Sidney tarifi yakalamıştı. Şimdi Valerian onu mutfaktan dışarı çıkardığında Margaret artık hiçbir şeye aldırmaz gibiydi. Bu yemek artık ötekiler gibi bir yemeğe dönmüştü. Pişirmeyi tasarlamış olduğu yemekleri Ondine tamamlayacaktı. Limon tatlısı da dahil olmak üzere. Giyinip yemek odasında Sidney ile ötekilere katılması için Ondine'i ikna ettiler. Ondine öngörülü davranıp bir domuz budu, bir de Hindistan cevizli pasta hazırlamıştı. Böyle yapmasının nedeni hem Margaret'in pişirdiklerini yemek istememesi hem de zaten kendi başına yemek yemek zorunda kalacağını düşünmüş olmasıydı. Önce mutfağından dışarı atılmış olması, sonra da salt konuklar değişti diye Margaret'in her şeyi yarım bırakıp çıkmasından sonra yeniden mutfağa sokulması onu çok üzmüştü. Ayrıca Jadin'in Noel'in ardından oradan ayrılmak üzere gizli gizli plan yaptığını düşündüğü için de üzgündü. Birkaç gün önce Alma Esti ona Jadin'in yatak odasının altındaki gardenyaların arasında bulduğu giyilmiş pijamayı verdiğinde çok utanmıştı. Ondine pijamayı almış ama bu durumdan kimseye söz etmemişti. Yine de kaygılanıyordu. Jadin'in oğulla ilgili söylediği küfürlü sözler çok anlamlı, çok çarpıcıydılar. Sidney, Valerian'ın çağrısını hiç telaşa kapılmadan kabul etmişti. İşvereniyle özel ve yakın bir ilişkiye girmek onun kafasını karıştıracağını sevindiriyordu. Philadelphia'da düşüncesi bile olanaksız olan, arzu edilmeyen bir şey adada öyle olmuyordu. Ayrıca bu çağrı herkes oğlun bir hırsız olduğunu düşünürken Bay Street'in onu yemeğe davet etmiş olmasında bir anlamda dengeliyordu. Dengelemekten de öteydi bu çağrı. Hızla kötüye giden bir tatili kurtarmak için bulunan acil bir önlemse de resmiydi. Ayık kafayla yapılmıştı. Jadin bu işe bayılmıştı. Herkesin giyinip süslenmesini istiyordu. Bu yüzden akşam için yapılan planları kahvaltıdan sonra duyar duymaz Sidney ile Ondine armağanlarını vermiş, yengesinden armağanını akşam yemeğine gelirken giyeceği konusunda söz almıştı. Oğlun ne tür duygular içinde olduğunu anlamak zordu. Belki kendisi de bilmiyordu. Uzun zamandır karada geçirdiği Noeller, onun için hazırlıksız katıldığı akşam yemekleri ya da bir daha görmeyi ummadığı insanlarla birlikte bulunduğu partiler olmanın ötesine geçmemişti. Bu da bu tür bir şeydi. Ancak o yemeğe katılan kişilerden birinin yakında gidecek olması onu korkutuyordu. Kız kumsaldayken ben gitmeden önce demişti. Sen gitmeden önce değil. Margaret'le yaptığı kısa konuşmada bu kuşkusunu doğrulamıştı. Sağa sola özür dileyerek dolaşırken Margaret'in bir şezlongda uzanmış olduğunu görmüştü. Gölgede rüzgar tutmayan bir yerde güneşleniyordu. Böylece yanacak ama cildi güneşten kırışmayacaktı. Bu iş için piyanonun durduğu salonun önünde bulunan bugenvillerin gölgesinde kalan terası seçiyordu. Yanında duran cam üstlüklü küçük bir sehpanın üstünde bir kutu mektup kağıdı, güneş yağı, kağıt mendiller ve içinde buz ve limon olan yarım bardak evyim vardı. Mayo giymişti. Oğul onu ısınan ama kızarmayan bir hatmi çiçeğine benzediğini düşündü. O düzgün beyaz cildin altında kemik ve kıkırdak yerine yumuşak, biraz da uzayabilen sıvı şeker olduğunu düşündü. Cildi çıkıntılı yerlerine hiç benzemiyordu. Margaret'in tüm gücü o çıkıntılardaydı. Yönelme, odak noktasını bulma, saldırı, direniş. Onda sağlam ve savaşımcı ne varsa el ve ayak parmaklarının uçlarında, burnunun ucunda, çenesinin ucundaydı. Kadının göğüs uçlarının da Jadin'in yazı masasının çekmecelerini vidalanmış olan o süslü, oymalı küçük pirinç tokmaklara benzediğini tahmin ediyordu. Kadının kafasının tepesi bile vahşi görünümlüydü. Geriye toplanan saçları güçlü, kızıl bir tilki kuyruğu gibiydi. Margaret, oğlun yaklaştığını duydu, yavaşça başını çevirdi. Onu görür görmez havlusuna uzandı. Oğul havluyu yerden aldı, kadına verdi. Hareketi çabuktu, yardımcı olmak istediğini gösteriyordu. Bu yüzden Margaret ilk başta düşünmüş olması gerektiği gibi havluyu üstüne almadı, kucağında tutmakla yetindi. ''Sizi korkutuyor muyum?'' ''Hayır, evet'' dedi kadın. ''Geldiğini duymadım.'' Adam bir şey söylemeyince Margaret ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Hiçbir şey. Sizi burada gördüm ve merhaba demek istedim.'' ''Merhaba, hepsi bu mu?'' ''Hepsi bu. Hepsi bu olmamalı. Bana yaptıklarından sonra başka söyleyecek şeyin de olmalı. Size ne yaptım ben? Oğul sıvı şekere güveniyordu. Çıkıntılara boş veriyordu. Ne yaptığını biliyorsun. Dolabıma girdin, ödümü patlattın. Oğul gülümsedi. Siz de benim ödümü patlattınız. Saçma dedi kadın. Gerçek bu. Kocanız haklıydı. Siz haksızdınız. O beni görür görmez kötülük yapmak istemediğimi anladı. O orada değildi. Ben oradaydım. O dolabın içindeydin. Seni gördüm. Ne gördünüz? Dolabımda iri, kara bir adamın durduğunu gördüm. Ben o kadar iri değilim. Kocanız benden daha iri, daha uzun boylu. Hem ben yerde oturuyordum. Neden iri biri olduğumu düşündünüz? Ufak tefek adamlar dolaba girmezler. Dolap kendilerine ait değilse girmezler. Dolaba giren her yabancı iridir. İri ve ürkütücü. Sandım ki... Ne sandınız? Margaret ona göz ucuyla baktı ama sorusunu yanıtlamadı. Onun cümlesini oğul tamamladı. Benim, yani siz içeri girip ışığı yakmamış olsaydınız, benim orada öylece kalıp siz yatana kadar bekleyeceğimi, sonra dışarı süzülüp size sahip olacağımı sanmıştınız. Bunları söyledikten sonra güldü. Üç narkotik ajanı filmiyle, kahkahayla gülen 10 yaşındaki bir çocuk gibi güldü. Ağzını iyice açmıştı, göğsünden coşkulu sesler yükseliyordu. Kes şunu, olanları alaya almaya çalışma. Ama oğul gülmesini sürdürdü. Kadının içini hafif bir öfke bürüyene kadar güldü. Gülmesinin önüne geçildi bildiğinde, beni bağışlayın dedi, size gülmüyordum. Kendime gülüyordum. O işi yaparken düşündüm kendimi. Ya da yapmaya çalışırken. Çok gülünç geldi bana. Lime lime pantolonum bileklerime düşmüş vaziyette, yatağınıza tırmanmaya çalışıyorum. Hiç gülünç değil. Hayır, değil. Ama inanın bana, doğru dürüst bir tecavüz olmazdı bu. Açlıktan ölürken biriyle sevişmek çok zordur. Ama iltifatınıza teşekkür ederim. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Margaret havluyu dizlerine yaydı. İçinde buzlu su olan bardağını eline aldı. Anladığım kadarına da inanmıyorum. Oğlunuz geldiğinde ona sorun. O size açıklar. Margaret su içmeyi bıraktı. Adama baktı. Kaç yaşındasın sen? Sizin oğlunuz kadar. Oğlum 29 yaşında. 30'a basacak. Tamam. Neredeyse oğlunuz kadarım ben de. Oğlum Martin... Onun da 30'una basacak. Oğlunu size çekmiş mi? Yoksa kocanıza mı? Çekmek mi? Kime benzer? Size mi benzer? Öyle söylerler. Herkes öyle söyler. Saçları benzer, gözleri de benimkiler gibi mavi. Herkes onun tıpkı bana benzediğini söyler. Babasına hiç benzemez. Yakışıklı olmalı. Öyledir, öyledir. Boyu da Valerian gibi uzun. Söylediğin doğru mu? Senin boyun Valerian'dan kısa mı? Oğul başını salladı. O benden en aşağı 5 santim uzun. Hıh, dedi Margaret. Öyle olduğunu sanmazdım. Michael, Valerian kadar uzun boylu. Ama bana daha çok benzer. Onun gerçek güzelliği ise içinde. Ne yaptığını biliyor musun? Tam 1 yıldır Kızılderililerin oturduğu bir bölgede çalışıyor. Oradaki gençlerle birlikte. Kızılderili gençler arasında intihar oldukça yaygın. Yaşam koşulları çok berbat. İnanamazsın. Arizona'dayken Michael'ı ziyaret etmiştim. Kabiledekilerden bazılarının parası var ama yani kendi soylarından olanlara yardım etmiyorlar. İşlerinden çoğu korkunç koşullar altında yaşıyor. Çok da gururlu insanlar, çok. Michael onların kendi miraslarını bozmadan korumaları konusunda destekliyor. Oğul onu dinliyordu. Margaret konuşurken bir yandan da limonlu ev yununu yudumluyordu. Havva hala dizlerindeydi. Artık oğula bakıyordu. Gevşemişti. Kendi söyledikleriyle ilgileniyordu. Adamın bu sözleri duymasıyla, öğrenmesiyle ilgileniyordu. Oğlunun güzel, akıllı ve düşünceli olduğunu öğrenmesiyle. Michael insanları seviyordu. Bencil değildi, özverili, kendini adayan biriydi. Ne tür bir yaşam isterse istesin yaşayabilirdi. İsteseydi ahlaksız, dünyayı umursamayan, ikiyüzlü ve açgözlü biri olabilirdi. Ama öyle değildi. Öyle biri olmamıştı. İsteseydi şekerleme şirketinin başkanı olabilirdi. Ama o hayatında paranın değil, değerin yer almasını istiyordu. İyi bir insan olmuştu o. Çok iyi. Jade onu tanır dedi Margaret. Jade'in yanımızda geçirdiği yaz tatilleri sırasında birbirlerini görürlerdi. Ah, Jade'i yeniden görmek çok hoşuna gidecekti. Michael'ın. Noel'den sonra birkaç gün daha burada kalacak Jade. Böylece biraz birlikte olabilecekler. Oğul hiç gözünü kırpmadı. Bu bilgiyi özümsedi. Michael'ı ne kadar beğendiğini annesine belli etti. Yakında gidiyor. Margaret'in alnı biraz terlemişti. O sağlıklı ve bakımlı cilt hafifçe parlıyordu. Masmavi gözleri iri iri açılmıştı. Güneş yüzünden kısılmamışlardı. Çünkü Margaret'in bu gelmelerin gölgesinde oturduğu yere güneş sızamıyordu. Yalnızca sıcak, Margaret'in ısınmasına, hatmi çiçeği gibi yumuşamasına yetiyordu. Ne var ki çıkıntıları korkunç derecede sivriydi. Büfenin üzerinde duran yemeklerden aldılar, şarap içtiler ama o iç sıkıcı olayı bir an önce bitirmek için acele eder gibiydiler. Jadin o zoraki neşeye biraz doğallık katabildi. Bu konuda Valerian'ın büyük yardımı oldu. Sidney acemice davranıyordu ama duruma razı olmuş gibiydi. Ondine ise sinirliydi. Ağrıyan ayakları, arkası zirkonlu yüksek topuklu ayakkabılarının içine tıkılmışlardı. Hindi çok yumuşak olmuş Bay Street dedi Sidney. Margaret gülümsedi. Hiç de kötü değil dedi Valerian. Tabağında hiç hindi kalmamıştı. Kazdan çok güzel hindi oluyor. Söylediğini eğlenceli bulup bulmadığını anlamak için Margaret'in yüzüne baktı. Karısı sözlerini duymamış gibiydi. Kazlar çok yağlı olur. Ondin domuz budunu kesiyordu. Kazı pişirirken göğsünün üstüne yatırmak gerekir. Sırtının değil. Ah, böyle sulu olması hoşuma gider. Onlar kazın suyu değil Jadin. Yağı dedi Ondin. Valerian ziyafet başkanıymış gibi çatalını havaya kaldırdı. Margaret'in bize bir sürprizi var. Dün gece hazırladı. Nedir o diye sordu Jadin. Göreceksin. Eski bir aile tarifi. Değil mi Margaret? Margaret. Ah evet, tamam. Yapmak güç olmadı. Alçak gönüllülük yapma. Sidney Ondine baktı. Bakışlarının sert olduğunu umuyordu. Sürpriz olduğunu söylediklerine göre diyordu bakışları. Buna uyalım ve şaşıralım. Ondin gözlerini önündeki domuz budundan kaldırmadı. Telefon mu çalıyor? Margaret kulaklarını dikmişti. Sen bakar mısın Sidney? Ben bakarım. Margaret yerinden kalkıyordu. Bırak Sidney açsın. Sidney odadan çıkarken kimse konuşmadı. Doktor Michelin dedi Sidney geri döndüğünde. İyi Noeller demek için aramış. Daha sonra aramasını söyledim. Havaalanından aramışlardır diye düşündüm dedi Margaret. Havaalanından niye arasınlar? Son haberleri dinledin ya. Hava durumda bir değişiklik olursa bize aramalarını söylemiştim onlara. Fırtına Boston'da. Bu Kaliforniya'da değil. Bunu nereden biliyorsun? Yanılmıyorsam dedi Jadin. Radyoda her tarafta fırtına olduğu söylenmişti. Sanırım telefon hatları da kopmuştur dedi Valerian. Öyle olmalı. Margaret'in sesi biraz tiz çıkmıştı. Pişman olacak dedi Valerian. Çok iyi bir yemeği ve çok güzel bir sohbeti kaçırıyor. Bunu daha önce düşünmeliydik. Ondine bir gün izin ver, sen de mutfağa girip gösteriş yap Margaret. Değişiklik olsun diye Pensilvanya'nın sade yemeklerinden yemek iyi oluyor. tam eski tip bir Noel yaşıyoruz. Yazık ki Gideon gelemedi dedi oğul. Görünüşe göre yemeğin tadını çıkaran tek kişi olan oğul, o dakikaya kadar ağzını açıp konuşmamıştı. Kim? Diye sordu Valerian. Gideon, kalfa. Onun adı Gideon mı? Diye sordu Jadin. Ne kadar güzel bir ad. Gideon. Valerian gülümsedi. Hiç değilse Mary'nin adını biliyorduk. Mary, dedi Jadin. Hayır, dedi oğul. Hayır mı? Teresa. Teresa mı? Harika, dedi Valerian. Hırsız Teresa ve paçayı kurtaran Gideon. Ondine başını kaldırdı. O çikolatayı onlar çalmadı Bay Steed. Onu çalan burada. Başıyla oğlu gösterdi. Çikolata mı? Çikolatadan söz eden kim? Onlar elmaları çaldılar. Valerian yerinden kalktı. Biraz daha patates püresiyle sos almak üzere büfeye gitti. Gideon elma mı çaldı diye sordu oğul. Evet. Valerian'ın sırtı dönüktü. Deyim yerindeyse suçüstü yakaladım onu. Daha doğrusu onları. Kadın, yani Mary, elmaları bluzunun içine doldurmuştu. Kalfa da her cebini birkaç tane sokmuştu. Sidney'de, Ondine'de yemek yemeği bıraktılar. Peki ne dedi siz onu yakaladığınızda? Sidney alnını kırıştırmıştı. Onları yerine koyacaktım dedi. Valerian yanlarına döndü. Kıkır kıkır gülüyordu. Demek bunun için işe dönmediler. Utandılar. Ah, dahası var dedi Valerian. Çok daha fazlası var. Kalfayı kovdum, kadını da. Ne yaptınız? Ondine neredeyse bağırarak sormuştu bunu. Ondine diye fısıldadı Sidney. Bize hiç söylemediniz dedi Ondine Valerian'a. Anlayamadım. Valerian eğleniyor gibiydi. Yani Sidney, sen biliyor muydun? Hayır, kimse bana bir şey söylemedi. Bay Street, bundan bize söz edebilirdiniz. Başkasını bulurum. Michelle'inle konuştum bile. Size söylemiştim. Ama ben onun geçici yardımcı olacağını sanmıştım. Noel'den sonra bizimkiler gelene kadar diye düşünmüştüm. İşte benim aradığım geçici biri değil. Sürekli çalışacak. Çünkü ötekiler geri dönmeyecekler. Lütfen çekişmeyi kesin dedi Margaret alçak sesle. Başım ağrımaya başlıyor. Ben asla çekişmem Margaret. Evle ilgili bir konuyu yardımcımla tartışıyorum. Onlar bu gece konuğumuz. Yine de bu konu sen hariç masadaki herkesi ilgilendiriyor. İşimi doğru düz yapman bekleniyorsa dedi Ondine. Tabağının içine doğru konuşarak bazı şeyleri bilmem gerekir. O ikisinin bir kaçamak yaptıklarını sandığım için her işi yüklenmiştim ben. İşlerinin son verildiğini bilmiyordum. Ondine, bilmiş olsaydın nasıl davranırdın sanki? Söylenip durur, onları kovmamam için çabalardın. Hırsızlık yaptıkları apaçık ortadaydı. Bütün evde alt üst durumdaydı. Neyin iyi olduğuna inanıyorsam onu yaptım. Bir şey çalmış olsalardı bu söylediklerinizi yapmazdım. Böyle bir şeye göz yummazdım. İşte çaldılar, ben de onları gönderdim. Bu işte böylece kapandı. Domuz etini çiğneyen Valerian'ı izleyen oğlun ağzı kurudu. Valerian'ın madeni paraların üstündeki insan profillerini andıran yüzünde halinden hoşnut bir ifade vardı. Ağzındaki etin lezzetini beğenmişti. Oysa isteseydi şeker ve kakaoları sayesinde krallara layık rahat bir hayat sürerek yaşlanmasını sağlayan o insanları parmaklarını havada şöyle bir sallayarak odadan dışarı gönderebilirdi. Ne var ki Valerian o insanların şekerini ve kakaosunu almış, bunların 5 kuruşluk değeri yokmuşçasına, şeker kamışını kesmek, taneleri toplamak, çocuk oyuncağıymışçasına para ödemişti karşılığında. Sonra aldıklarını şekerlemeye dönüştürmüştü. Aslında onun yaptığı çocuk oyuncağıydı. Ürününü çocuklara satmış, yaptığı serveti kullanıp şekerin sağlandığı ormanın yakınında ama ortasında değil, yine o insanların iş gücünü kullanarak bir saray yaptırmıştı kendisine. Kendi yapamadığı işleri yaptırmak için onları işe almış, onlara şeytanı bile kızdıracak bir değer ölçüsü kullanarak para ödemişti. O insanlar kendi istediği şeylerin birazını isteyince, örneğin kendi Noel'leri için birkaç tane elma, Valerian parmaklarını şöyle bir sallayarak onları kovabiliyordu. Çünkü onlar hırsızdı. Hırsızlığı ve hırsızları ondan iyi bilen kimse olamazdı. Kendisi herhalde yasaları sayan bir adam olduğunu düşünüyordu. Hepsi böyle düşünürdü zaten. Hepsi her zaman böyle düşünürdü. Çünkü dışkılarını çıkardıkları yerde yemek yemeyen vahşi hayvanların soyluluğu bu gibilerde yoktu. Koca bir halkın üstüne pisleyebilirler. Sonra da gelip orada yaşarlar. Hatta ortalığı yakıp yıkarak daha da fazla dışkı bırakırlardı. İşte onların malı. Mülkü bunca sevmeleri bu yüzdendi. Bir yerin canını okurlar, kirletirler, üstüne pislerler ve dışkılarını bıraktıkları yerleri her şeyden çok severlerdi. Ortaya çıkardıkları pislik yuvalarını ellerinde tutabilmek için savaşabilirler, öldürebilirlerdi. Onlar buna mimari deseler de gerçekte bu yaptıkları özenle yapılmış, süslenmiş helalardı. bu helaların çevresini iş yerleri ve şirketler sarmıştı. Çünkü dışkılarını çıkardıkları zamanlar arasında kalan boş vakitlerinde bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Çünkü gündemdeki konu evreni düzenleyen ilke çöptü. Özellikle Amerikalılar dışkılama işinde yeni oldukları için içlerinde en kötüleri olan Amerikalılar bütün yaşamlarını yıkanarak lağım çukurlarından bulaşan pis kokudan arınmaya çalışarak geçiriyorlardı. Sanki saf sabunun saflık gibi ilgisi varmış gibi. Onların dünyasını verdiği tek ders buydu işte. Nasıl çöp yapılır, daha da çok çöp sağlayacak makineler nasıl yapılır, çöpe yol açan ürünler nasıl yapılır, çöp konusunda nasıl konuşulur, çöp nasıl incelenir, nasıl tasarlanır, çöp yüzünden hastalanan insanlar nasıl tedavi edilir ve iyileştirilir ki yeniden çöpe katlanabilsin, çöp nasıl harekete geçirilir, yasallaştırılır, bezden yapımlı evlerde yaşayan ve yemek yedikleri yerin uzağına pisleyen insanlar nasıl hor görülür. Günün birinde boğulacaklardı ama hepsi birden kendi çöplerini, çöplüğe çevirdikleri dünyanın batağına batacaklar. Sonunda da yaşamları boyunca aradıkları gerçek barışa ve mutluluğa kavuşacaklardı. Bu arada da buradaki adam elmalarından birkaçını istemeye cüret eden iki insanın üstüne pislediğinin bilincinde olarak ağzındaki domuz etini çiğneyecek, beyaz şarabını içecekti. Şadin de kalkıp bu adamı savunmuştu. Bardağına şarap koymuş, şundan bir tabak, bundan bir parça vermiş, gülümsemesi gerekmezken de gülümsemişti. Adamı heyecanlandırabilecek, rahatsızlık verecek her şeyi yumuşatmıştı. Kendi yengesinin ufak çaplı itirazlarını bile susturmuştu. Adamın yanına oturmuş, kendi karısından bile daha canlı, daha hevesli, daha ilgili davranmıştı. Dünyanın canını okuyan katillerden birinin yaydığı soğuk ışığın keyfini çıkarmıştı. Jadin'in daha akıllıca davranmasını beklerdi. O okula gitmişti. Dünyanın bir bölümünü görmüştü. Hepsinden daha akıllı olması gerekirdi. Çünkü Jadin'i onlar ortaya çıkarmış, onlar yol göstermişti. Jadin'in onların kocaman uygar helalarının kokusunu ezbere bilmesi gerekirdi. Sidney çatalı ile bıçağını tabağa bırakarak başkaları hırsızlık yapınca konuk odasına konuluyorlar dedi. Jadin oğula çabucak bir göz atarak Sidney amca lütfen dedi. Söylediğim doğru öyle değil mi? Hırsızın birini eve alarak bizi önemsememiş oldunuz. Şimdi bir başka hırsıza yol vererek bizi yine önemsememiş oluyorsunuz. Elma yüzünden tartışıyoruz dedi Margaret şaşkınlıkla. Gerçekten de elma yüzünden tartışıyoruz. Elma yüzünden değil Bayan Street dedi Sidney dingin bir sesle. Bize bildirilmiş olması gerekirdi. Büyük bir olasılıkla onlara biz yol verirdik. Bu biçimde işte öyle bir hali vardı ki İşinde kalması bir yana, masada oturmaya devam etmesi bile olanaksızdı sanki. Noel sofrasının başında oturan Valerian, masadaki dört siyaha baktı. Biri hariç, öteki üçünü çok iyi tanıyordu. O bile kendisine borçluydu. Tam karşısında, masanın öteki ucunda oğul oturuyordu. O da, içlerinden biri hariç, ötekileri çok iyi tanıdığını düşünüyordu. O biri de, oğulun ellerinin arasından kaçıyor, işvereninin, sahibinin arzularını yerine getiriyordu. Yemekte aksaklık olmamasına çalışıyor, kendi amcası ve yengesi de dahil olmak üzere herkesi sessizce cezalandırıyor, Margaret'i yatıştırıyor, Valerian'la aynı görüşleri paylaşıyor. Gideon'a kalfa deyip onun adını öğrenmek zahmetine katlanmıyor. Oğulun adını asla yüksek sesle söylemiyordu. Oğul Valerian'a baktı, o da ona. Gece gözleri yüzünde geniş çayırlar olan adamın gözleriyle karşılaştı. Sanayiye saygı duyan adam, kardeşliğe değer veren adama baktı. O ikisini koca bir uçurum ayırıyordu. Oğul berrak bir sesle Valerian'a, ''Sizden elmaları istemiş olsalardı birkaç tane verir miydiniz?'' diye sordu. Masadakilerin hepsi oğula deliymiş gibi baktılar. ''Elbette'' dedi Valerian. ''Birkaç tane verirdim. Ama bana sormadılar, kendileri aldılar. Sen kaç Amerikalının konsolosluktan özel yiyecekler ve şekerlemeler istediğini biliyor musun? Özellikle de Noel zamanı.'' Bize bir sandık göndermişlerdi. O ikisi yanlarında getirdikleri kızla birlikte sandıktakileri aldılar ya da almaya çalıştılar. Ben onları durdurdum. Hem konu yalnız elma da değil. Onları yakaladığımda takındıkları tavır da var. Yalan söyleyerek kurtulmaya çalıştıktan sonra özür bile dilemediler. Kibirli bir tavır takındılar. O kadın bana askerlikten bu yana duymadığım küfürler savurdu. Ben de onları kovdum. O elmaları getirtmek bana pahalıya patlamıştı. Hem bir sürü de zahmete girilmişti. Sorun ne anlamıyorum. Kime zahmet oldu diye sordu oğul. Onları kendiniz gidip almadınız ki, onlar getirdiler. Onları buraya getirtmek için 18 mil kürek çeken siz değildiniz, onlardı. Davranışlarımın hesabını vermemi, kendimi savunmamı beklemiyorsun herhalde. Birisine açıklamalısınız bunu. Karınız Amerikalı anne rolü oynayıp mutfakta boş boş dolaşacak diye iki insan açlıktan ölecekler. Beni bunun dışında tutun lütfen, dedi Margaret. 18. ayrımın sonu, sayfa 214.